Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 26. Ayrım. 29. Kapalı alanlarda yaşayan örümcekler en yaygın olarak evlerde, ilişikteki ek binalarda, kazan dairelerinde, okullarda, kiliselerde, dükkanlarda, otellerde ve bunun gibi yerleşim yapılarında barınırlar. Kahverengi keşiş örümceği biyolojisi. Julia Maxin Hyde, William J. Gladney, J. L. Lancaster J.R. ve W. H. Whitcomb, Böcek Bilim Departmanı, Ziraat Bölümü, Arkansas Üniversitesi, Fayetteville, Mayıs 1966. Dahlonege, Lampkin ilçesi Şerif Departmanlığı'nın yetki alanına giriyordu. Ancak ne yazık ki Şerif, uyuşturucuya karşı mücadele eğitimi seminerine gitmişti. Sel, onun yerine, komşu Union ilçesinin Şerifi, Boyd Duffy ile görüşmek için saat 4'de randevu aldı. Harold onlardan ayrılmak zorunda kalmıştı. İnternet üzerinden para transferi yapan bir takım teröristlerin izini sürmek için iki bankacıyla önceden randevusu vardı. Gitmeden önce Kimberly ve Sel'e son bir uyarıda bulunmuştu. Orman hizmetlerinin Sashis'taki balık çiftliklerine mutlaka uğrayın. Oradaki adamların bilmediği hiçbir şey yoktur. Böylece geriye Sel, Kimberly, Quincy ve Rainy kalmıştı. Dahlonege'ye ulaşmaları, Georgia 400 yolundan kuzeye doğru gittiklerinde bir saat sürecekti ve dönüşte de bir saat yol yapacaklardı. Bu, gece geç saatlere kadar çalışacakları anlamına geliyordu ama ne de olsa hepsi geç saatlere kadar çalışmaya alışık insanlardı. Küçük bir konvoy oluşturdular. Sel ve Kimberly öndeki arabada gidiyor, Rainy ve Quincy onları izliyordu. Öğlen, araknolojisiyle buluşmalarından beri Sel'in ruh halinde hiçbir değişiklik olmamıştı. Kaşlarını çatmış, gözünü yoldan ayırmadan arabayı sürüyordu. Aklından bin türlü düşünce geçtiği belliydi ve hiçbirini Kimberly ile paylaşmaya niyeti yoktu. Kimberly cep telefonunu açtı, önce Mac'i aradı ama Mac cevap vermedi. Ona bir mesaj bıraktı ve ses tonunun düşündüğü kadar küstahça çıkmamış olmasını ümit etti. Sonra amirini aradı ve kısa bir konuşma yaptı. Çünkü ne kadar az konuşursa o kadar iyi olacağına karar verdi. Kimse aslında Kimberly'nin bir öğleden sonra neden ofisinde olmadığını merak etmezdi. Gündelik kağıt işlerini yaptıktan ve elindeki davalarla ilgili ilerleme kaydettikten sonra gerisi önemli değildi. Kaldı ki bu kağıt işlerini yapacaktı. Daha sonra bu gece, yarın sabah ilk iş. Kesinlikle. Kimberly bu kez Alfreda'daki baş müfettiş Merlin Watson'ı aramayı denedi. Watson telefona cevap verdi ama Kimberly'in telefonu çekmemeye başladı. Bir kez daha aradı ve bu kez cızırtılı, kesik kesik bir konuşma yapmayı başardılar. Parmak izi yok, havadan, atılmış, mermi, izleri, dedi Watson. Kimberly, Tommy Mark Evans cinayetinden ellerinde ne gibi kanıtlar olduğunu sorunca, bir dakika, ayakkabı izi var mı elinizde? Tekerlek izleri, izleri, tekerlek izleri mi var? Nasıl bir araca ait olduğunu biliyor musunuz? Tekrar araya cızırtı girdi, sonra sessizlik. Kimberly cep telefonuna baktı. Sinyal gücü düşmüştü. 3 tane bip sesi duydu ve ardından hat kesildi. Telefonunun ekranına bakıp sinyalin geri gelmesini bekledi, kaşlarını çattı. Şansı yaver gitmemişti. Watson ellerinde tekerlek izlerinin olduğunu söyledi dedi Sel'e. Ayakkabı izi bulup bulmadıklarından hala emin değilim. Sanırım bir mermi de bulmuşlar ya da bulmamışlar. Ancak bu kadar konuşabildik. İzler nasıl bir araca aitmiş? O kadarını söyleyemedi. Ama eğer herhangi bir iz elde ettilerse biz de inceleyebiliriz. Telefonum çekmeye başlayınca onu tekrar arayacağım. Ve izlerin fotoğraflarını elektronik postama göndermesini isteyeceğim. Tekerlek izlerinin bir Toyota 4 Runner'a ait olup olmadığını anında söyleyebilecek birkaç arkadaşım var. Sel sonunda kafasını çevirip Kimberly'ye baktı. Bakışları derin ve düşünceliydi. Kimberly bile bu bakışların sağlıklı olmadığını anlayabiliyordu. ''Sen çalışmak dışında bir şey yapmaz mısın?'' diye sordu Sel. ''Hayır.'' Sel homurdanarak gözlerini tekrar yola çevirdi. ''Ben de.'' Kimberly gülümsedi ama düşündüğünden daha hüzünlü bir gülümseme olmuştu bu. Camdan dışarıya baktı. Atlanta'nın koca ormanları sonunda yavaş yavaş açılıyor ve meydanı dümdüz uzanan kahverengi tarlalara bırakıyordu. Trafik ışıklarına gelince otoban 60'a doğru dönüp yolu tırmanmaya başladılar. Yolun etrafında aniden beliren koyaklar insanı hazırlıksız yakalıyordu. İrili ufaklı tepecikler ise Japon sarmaşıklarına bürünmüş, yemyeşil görünüyorlardı. Lüks yerleşim yerlerinin bir golf sahasının ve egzotik tasarımlı havuzların yanından geçtiler. Kimberly, kafasında birkaç noktayı birleştirerek bölge coğrafyası hakkında bazı fikirler edinmeye başlıyordu. Son yarım saattir geçtikleri yerler, para getirmeyen tavuk çiftliklerinden ve virane karavan parklarından oluşuyordu. Şimdi ise Georgia'nın kuzey bölgesi olan bu yerde her şey para ve zenginlikten ibaretti. Büyük bir zenginlikten. Harold haklıydı. Bu dağların yamacında altın vardı. Dahlonega'nın merkezindeki Old Town Grill'de Şerif Duffy ile buluşacağız dedi Sel. Adresi biliyor musun diye sordu Kimberly. Dahlonega'ya daha önce hiç gelmedin değil mi? Kimberly başını salladı. Güven bana, adrese gerek yok. 15 dakika sonra Kimberly, Sel'in ne demek istediğini anladı. Bir McDonald's'ın yanından, bir dört yol ağzından geçtiler ve 19. yüzyıl Amerikan mimarisine ait mükemmel bir kartpostal gibi duran bir alana geldiler. Oldukça hoş görünen kasaba meydanının ortasında geniş yapraklı ağaçlar dikiliyordu. Meydanda, kırmızı kiremitten 200 yıllık bir adliye binası vardı. Şimdi Dahlonega Altın Müzesi olarak hizmet veriyordu. Meydandaki dükkanlardan her birinin ilginç, sevimli vitrinleri vardı. Camlardaki tabelalarda market, hediyelik eşya dükkanı, antika dükkanı ve ev yapımı şekerleme yazıyordu. Turistler kırmızı taşlı sevimli kaldırımlarda oradan oraya geziniyordu. Sanırım az önce bir zaman tünelinden geçtik dedi Kimberly. Öyle de denilebilir dedi Sel ve arabayı meydanın etrafından dolaştırarak Kimberly'ye çevreyi şöyle bir gösterdi. Etrafı süsleyen çiçek tarlalarının içi, kış bitkileriyle ve dekoratif olarak konmuş at arabası tekerlekleri, yalaklar veya beyaza boyanmış dana kafataslarıyla süslüydü. Kimberly kendini bir film setinin vahşi batısında gibi hissetmişti. Tabii hala Georgia'da olduğunun ve Georgia'nın en çok boğucu yaz sıcaklarıyla ve taze şeftalileriyle ünlü olduğunun farkındaydı. Eylül ayının sonlarında, Ekim ayının başlarında buralar, yaprakların renk değiştirip dökülmesini izlemek için gelen turistlerle dolup taşar diye açıkladı Sel. Arabanı park edecek bir delik bile bulamazsın. Kocanla beraber ufak bir kaçamak yapmak isterseniz, buraya gelmek çok iyi bir fikir olabilir. Tabii bu tip şeyler hoşunuza gidiyorsa. Sel tuhaf bir tonlamayla söylemişti bunu. Bu yüzden Kimberly hiç vakit kaybetmeden, kesinlikle dedi. Romantik bir hafta sonu, yatakta kahvaltı. Şarap imalathanelerinde küçük bir gezi. Mac'in çok hoşuna gider. Sel başka bir şey söylemedi ki bu, Kimberly'nin işine geldi. Arabayı kocaman ahşap bir çarkın önüne park etti. Üzerindeki levhaya göre bu çark, bir zamanlar altın madeni çıkarmakta kullanılmıştı. Bir süre, Rainy ve Quincy'nin arabalarını park etmesini bekledikten sonra, hep birlikte küçük oku takip ederek Old Town Grill'e doğru yürüdüler. Şerif Boyd Duffy çoktan gelmiş, köşedeki masalardan birinin yarısını kaplamış bir halde oturuyordu. Oldukça iri yarı bir adamdı. Simsiyah, keskin bakışlı gözleri vardı ve saçları griydi. Kimberly bir bakışta onun eskiden futbol oynadığını ve azimli bir avcı olduğunu tahmin etti. Muhtemelen kasaba gençlerinin ödünü patlatıyordu. Aferin ona. Şerif'in bir özelliği de siyahi olmasıydı ki, bu durum, Georgia'nın bu kesimi için oldukça alışılmadık bir şeydi. Şerif onları görünce gür sesiyle uzaktan bağırdı. Ajan Martinette, cüssesinden hiç beklenmeyecek bir çeviklikle sandalyeden kalktı. Sanırım siz de özel ajan Quincy olmalısınız dedi. Kimberly'nin elini sertçe ama incitmeden sıktı. Kimberly'nin ona olan güveni bir kademe daha artmış oldu. Lütfen bana Duffy deyin. Tıpkı The Simpsons çizgi filmindeki o bira markası gibi. Evet, uzun hikaye, hiç sormayın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kuzey Georgia o isti puslu şehirden çok daha güzel bir yerdir. Manzaraya doyamazsınız. Hadi bakalım, güzel bir ziyafet çekin. Rainy ve Quincy ile de el sıkıştıktan sonra onları hep beraber sığabilecekleri daha büyük bir masaya buyur etti. Dev gibi kolunu havada sallamasıyla yanlarında kabarık saçlı sarışın bir garson belirdi. Elinde birkaç tane menü ve tatlandırılmış buzlu çay dolu sürahiler vardı. Buranın yemekleri mükemmeldir diye övündü Duff. Kızarmış tavuğu aklınızı başınızdan alır. Sonra bir de tarçınlı çörekleri, bisküvileri ve muhteşem sosları vardır. Her şeyden bir parça almanızı öneririm ama tabii benim gibi bir adam zaten ancak her şeyi yerse doyar. Kimberly tarçınlı çöreğe hayır diyemezdi. Rainy de öyle. Quincy beklenildiği üzere sade kahve istedi. En azından Sel, kızarmış tavuk isteyerek Şerif'i mutlu etti. Bir süre daha havadan sudan sohbet ettikten sonra asıl konuya geldiler. Şimdi sizin gibi 4 tane çok meşgul insan, Blue Ridge dağlarına onca yolu manzara seyretmek için gelmemiştir herhalde. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sözü Sel aldı. Yaklaşık 10 kayıp fahişe vakasıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz önemli bir kişinin peşindeyiz. Şüphelinin doğa sporlarına yatkın biri olduğunu düşünmek için geçerli sebebimiz var. Dolayısıyla bu bölgeye aşina olabilir. Biz de çevreye bir göz atmak istiyoruz. Duff tek kaşını havaya kaldırdı. Uyanık bir adamdı. Başka bir deyişle, şüphelinin cesetleri bu dağlarda bir yerlere gömdüğünü düşünüyorsunuz. Böyle bir ihtimal var. Koca adam derin bir iç çekti. Ellerini masanın üzerine koydu. Pekala, şu önemli kişinin bir ismi var mı? Henüz bir isim elde edemedik, yalnızca resmi var. Sel, koyu yeşil dosyasını açtı ve özel ajan Sparks'la Ginny Jones'un tariflerine göre hazırlanmış olan robot resmin bir kopyasını çıkarıp şerife uzattı. İhtiyacınız olursa bu kopya sizde kalabilir. Bende yeterli kopya var dedi. Elimizden geldiğince çok polis kuvvetine bu resmi dağıtmamız gerek. Bir dakika, bir dakika lütfen. Her şey sırasıyla olur dedi şerif. Elini ön cebine sokmuş bir şeyler aranıyordu. Nihayet siyah, kalın çerçeveli bir okuma gözlüğü çıkarıp burnunun üzerine oturttu. Kendi kendine mırıldanarak resmi inceledi. Garson elinde tabaklarla masaya geldi. Duff resmi elinden bırakmadan kollarını havaya kaldırdı ve garson kız önüne bir tabak soslu hindi koydu. Kafasında şapka olmayan herhangi bir resmi var mı diye sordu şerif. Sel başını salladı. Duff bir süre daha resme baktıktan sonra kenara koydu. Çatalını ve bıçağını alıp dikkatlice hindisini kesmeye başladı. Evet dedi. Öncelikle söyleyeyim, adam tanıdık gelmedi. Ama tabii siz beyazlar hep birbirinize benziyorsunuz. Sel şaşkın şaşkın baktı. Duff ona dönüp gülümsedi. Şaka yaptım evlat dedi. Bebekliğini bildiğin 16 yaşında bir genç günün birinde motosikletiyle Evel Knievel gibi numaralar çekme sevdasına tutulursa ve onu kaldırımdan kazımak zorunda kalırsan, ara sıra gülebilmeyi er ya da geç öğrenirsin. Siz büyük şehir çocukları, yabancıların peşine düşersiniz. Bense burada her gün kendi komşularımla uğraşmak zorundayımdır. Eğer sizin deyiminizle şüpheliniz buralarda yaşıyor olsaydı, muhtemelen onu tanırdım, kafasındaki o aptal şapkaya rağmen. Öyleyse yerel biri değil. Muhtemelen daimi olarak değil dedi Duff. Tabii yine de her yıl on binlerce turist gelir buraya. Yazın gelenleri, günübirlik doğa yürüyüşçülerini, hafta sonu avcılarını saymıyorum bile. Buradaki dağlar 4 mevsimlik bir tatil beldesidir ve sürekli işleyen trafiğimiz de bunun geçerli bir göstergesidir. Şimdi bana birkaç konuda bilgi verirseniz bu işin kökenine inip inemeyeceğimizi anlayabiliriz. Şu kayıp fahişeler. En son nerede görülmüş? Çoğunlukla Atlanta'nın büyük yerlerinde. Özellikle Sandy Springs'te. Gece kulüplerinin olduğu yerlerde. Kaldırımda bekleyen kadınlardan değiller yani. Öyleyse şüpheliniz Atlanta'nın şehir bölgesinde avlanıyormuş. Peki sizi buraya getiren ne? Tanıklardan birinin ifadesine göre kendisi doğaya meraklı biriymiş. Ayrıca şüphelinin aracından bir yürüyüş botu ele geçirdik ve botun tabanında Chateauchoye Milli Parkı'ndaki bitki örtüsüyle uyum gösteren bazı bitki kalıntılarına rastladık. Birkaç dönümlük arazi ne de olsa diye araya girdi Duff. Botun tabanında altın izleri vardı. Bu da bizi Dahlonege'ye sürükledi. Duff düşünceli düşünceli başını salladı. Altın müzesini gezme fırsatınız oldu mu? Hayır bayım, gezmelisiniz. Darphane tahlilcisi Dr. Stevenson, 1849 yılındaki altın akımında Georgialı madencilerin pılıyı pırtıyı toplayıp Kaliforniya'ya göçmesini engellemek için o basamaklarda dikilerek yapmıştı meşhur konuşmasını. Bu dağların yamacında altın var demişti ve elbette o sırada Blue Ridge dağlarını işaret ediyordu. Görüyor musunuz? O zamanlar bile insanları kendi topraklarında çalışıp kendi mallarını satın almaya teşvik ediyorlardı. Buna kimsenin bir diyeceği yoktu. Bu yüzden Duff konuşmasına devam etti. Pekala, şimdi gelelim sizin şüpheliye. Farz edelim adam bir doğa yürüyüşçüsü veya bir avcı ya da onun gibi bir şey. Eyaletteki bu tip insanların birçoğu gibi o da hafta sonlarını buralarda geçiriyor diyelim. Öyle bir insanın yemek yemesi, uyuması ve malzeme satın alması gerekir. Lampkin ilçesini şöyle bir düşünecek olursak, ilçenin en büyük yerleşim yeri Dahlonege'dir. Buralarda insanlar Old Don Grill'de, The Smith House'da, Wise Restaurant'da veya bunun gibi bir iki yerde daha yemek yiyebilir ancak. Konaklama için büyük oteller zincirlerine bakmak gerek. Days Inn, Econo Lodge, Holiday Inn, Super 8 ve yine The Smith House. Köşeyi döner dönmez karşınıza çıkar. Yemekleri güzeldir. Oda fiyatları makuldür. Ayrıca amacınıza çok daha uygun olarak otel alanında kendilerine ait bir altın madeni vardır. Oraya gidip resmi personele gösterebilirsiniz. Bakalım size bir bilgi verebilecekler mi? Malzeme satın almak için ana market vardır ama orası daha çok turistlere hitap eder. Yerli halk genellikle Walmart'a gider. Kasiyerlerin size bir faydası olur mu bilemiyorum. Sonuçta her gün binlerce insan görürler. Adamınız düşündüğünüz kadar esaslı bir orman sakini ise eğer, 25 kilometre kuzeye, Sashes'e gitmenizi öneririm. Sashes mi diye sordu Kimberly. Evet, Valley Above the Clouds dedi Duff. Sashes'i görene kadar pek bir şey görmüş sayılmazsınız. Sashes küçük bir yerdir ve gözünüzden kaçabilir. Ama Appalachian Trail'e bağlantısı olduğu ve içinde kamp alanları ve bir göl yer aldığı için trafiği oldukça yoğun bir bölgedir. Doğa yürüyüşçüleri, avcılar, kampçılar, cip safarisi meraklıları, balıkçılar, pedalcılar hep orada olur. Pedalcılar mı diye sordu Rainy, yani bisikletçiler mi? Motosikletçiler. Her yaz asfalt gibi sararlar yolları. Şayet adamınız bir doğa yürüyüşçüsü ise o halde büyük ihtimalle Sashes'te kalmıştır. Yani ya TWO'da ya Lenny's'de yemek yemiştir ve malzemelerini Dells'den almıştır. Yerinizde olsam resmi bu üç yere götürmekle başlardım işe. Gerçeği kabul etmelisiniz. Böylesi küçük bir kasabada saklanacak hiçbir yer yok. Sel adamın verdiği bilgileri not ettikten sonra kafasını kaldırdı. Ama siz de söylediniz, Dahloneş ve Sushes oldukça kalabalık yerlermiş. Her yıl 60 bin turist gelir. Sel karamsarca başını salladı. İşte bu noktada bir sorunumuz var. Bu adam bir seneyi aşkın bir süredir kimsenin dikkatini çekmeden oralara ceset gömüyor. Bütün o doğa yürüyüşçülerini, avcıları, balıkçıları, motosikletçileri düşünecek olursa böyle bir şey mümkün olabilir mi? Altını boş verin. Bu dağların yamacında turistler var ve gördükleri her şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Duff hafifçe gülümsedi. Hindisini bitirmiş şimdi, patates püresine girişmişti. Eğer adamınızın amacı ceset saklamaksa, buralar yürüyüş yollarından pek uzak değildir. Haklısınız. Birilerinin şimdiye kadar onu görmemiş olması mümkün olamaz. Tek elini kaldırıp parmaklarıyla saymaya başladı. Bu durumda Woody geçidini, Springer geçidini, AT'yi, Benton McKay Trail'i, Slighter geçidini ihtimaller arasından çıkarabiliriz. Slighter geçidi mi? Evet, Blood Dağı'nın oradan geçiş yapılabiliyor. Blood Dağı mı? Rainy, Kimberly ve Sel'e baktı. İsterseniz bana deli deyin ama eğer ceset arıyor olsaydım herhalde önce Slaughter geçidi ve Blood Dağı ile başlardım. Duff tekrar gülümsedi. Dediğim gibi Slaughter geçidi ve Blood Dağı bugünlerde çok popüler. Bu nedenle adamınızın ceset saklamak için buraları tercih edeceğini sanmıyorum. Rainy'e bakıp mahcup mahcup gülümsedi. Ancak bu arada bir de yalnızca orman hizmetlilerinin kullandığı servis yollarımız var. Bu yolları bulmak zordur. Ve onların arasında kaybolmak çok kolaydır. Hemen hemen hepsi asıl yürüyüş yollarından çok uzakta yer alır. Ara sıra kesişirler, iç içe geçerler ve böyle karmaşık bir halde bütün ormana yayılırlar. Balık çiftlikleri dedi Kimberly aniden Harold'ın uyarısını hatırlayarak. Duff onaylayarak başını salladı. Evet doğru, orman hizmetlerinin 69 numaralı servis yolunun yakınlarında bir balık çiftliği var. Sonra bir tane de 42. servis yolunun yakınlarında var. Orası aynı zamanda Cooper geçidi yolu olarak da bilinir. Ancak servis yollarının standartlarına göre bu yollar ormanın içinden geçen süper otobanlar gibidir. Onların dışında daha yüzlerce yol vardır. Çoğu toprak ve çamur içindedir. Hemen hemen hiç kullanılmıyor bile olabilirler. Oralardan gitmek tam bir maceradır. Eğer dört tekerlekli bir araç o yollardan birinin kenarına park edilmiş görülürse kimse bunu yadırgamaz. Çünkü bu yolların kullanıldığı da görülmüştür. Ancak bir de çok uzaklardan geçen yollar vardır ki, o yollarda kilometrelerce gidip yine de bir tanrı evladına rastlamayabilirsiniz. Sanırım sizin adamınız için en uygunu böyle yerler olsa gerek. Burada tam olarak kaç tane yoldan söz ediyorsunuz? Biliyorsam kahrolayım dedi Duff omuz silkerek. Hayatım boyunca bu dağlarda yaşadım ama ben bile bütün yolları gördüğümden şüpheliyim. Size adam akıllı bir orman hizmetleri haritası lazım. Muhtemelen bir de Jeolojik İnceleme Kurumu'nun haritası gerekecek. Çünkü bu devlet memurları genelde pek konuşmazlar. Haritalar ikinci seçeneğimiz olur dedi Kimberly. Orman hizmetleri ve jeolojik inceleme ekipleri konusunda haklısın. Bu dağları sabah akşam arşınlayan onlar. Toprak, bitki örnekleri toplarlar, verileri bir araya getirirler. Virginia'nın dışında öyle bir ekiple çalışmıştım bir kere. O insanlar ormanın derinliklerinde herhangi bir doğa yürüyüşçüsünden çok daha fazla vakit geçirirler. Elinizdeki robot resmi onlara gösterirsek ve şüphelinin kullandığı aracın eşkalini verirsek, bize söyleyebilecekleri bir şeyler olur belki. İçlerinden tanıdığım bazı arkadaşlarım var. Onlara bir telefon edebilirim diye önerdi Duff. Bu dağların gözü ve kulağıdır onlar. Pekala diye mırıldandı Sel, dudaklarının arasından. Elimizdeki resimleri bölgedeki kurumlara dağıtırız. Sonra da orman hizmetleri ve jeolojik incelemedeki adamlarla konuşuruz. Biliyorsunuz, Sheriff White ve benim denetimimde oldukça iyi bir ekibimiz var. Memurlarımız size seve seve yardım ederler. Yeter ki mesele huzuru kaçıran bir turist ya da sarhoş olan bir okul çocuğu olması. White hafta sonuna doğru burada olacak. Ben onu kısaca bilgilendiririm ve birlikte harekete geçeriz. Şüpheliyi ürkütmek istemiyorum dedi Sel. Şu anda öncelikli olarak yapmamız gereken şey o kızların cesetlerini veya kalıntılarını bulmak. Ondan sonra Dinkara'nın peşine düşeriz. Dinkara mı dedi Duff kaşlarını çatarak. Adamın ismini bilmiyorsunuz sanıyordum. Takma isim, Arakna için bir anagram. Ne için ne için? Biliyorsun, Arakna yani örümcek. Arakna'nın ne olduğunu biliyorum evlat. Sadece yetişkin bir adamın kendine bir böcek ismi vererek nereye varmak istediğini anlayamadım. Kurbanlarını ağına düşürmeye dedi Kimberly sessizce. Yalnız biri hariç. Sel, Şerif Duff'a Jenny Jones'tan bahset. 26. ayrımın sonu. Sayfa 305. Devamı 27. ayrımda.